Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Çilelere Tebessüm, Dostluğun Şartı başlıklı makaleyi istifadenize sunuyoruz.
Çilelere Tebessüm, Dostluğun Şartı. El-Vedud ismiyle muhabbetin menbaı ve menşei olan Cenab-ı Hak, kuluyla dost olmak ister. Kalbi selime kavuşarak, dostluğuna erebilen bahtiyarları, cennet-i âlâya davet eder, ona ebedi ikramlar hazırlar. Bu dünya hayatında kulun gayesi, Cenab-ı Hakk'ın dostluğuna erme yolunda gayret etmek olmalıdır. Ancak dostluk ve muhabbetin şartı, dosttan gelen eza ve cefayı dahi hoş karşılamakla, ona rıza ve teslimiyet göstermektir. Bu hikmete mebni olarak, en çok çile ve musibet peygamberlere, sonra velilere gelmiştir. Çünkü onlar bu çile ve ıstırapları dostun bir hediyesi bilme olgunluğunu sergilerler. Rıza ve sabırlarıyla terakki ederler. Hazreti Mevlana çilelere sabrı güzel bir kıssa ile şöyle ifade eder. Bir efendiye hediye olarak bir kavun getirilmişti. O da sevdiği gönüldaşı, derin duygulu sadık hizmetkarı Lokman'ı çağırttı. Lokman gelince efendisi kavundan bir dilim kesip ona ikram etti. Lokman o dilimi sanki bal gibi, şeker gibi yedi. Öyle hoşlanarak, öyle zevkle yemişti ki, onu görenlerin de iştahları kabarıyor, ona adeta imreniyorlardı. Efendisi ona ikinci bir dilim daha verdi. Zira efendisi Lokman'ın duyduğu bu lezzet karşısında huzur buluyordu. Derken, kavundan son bir dilim kaldı. O zaman efendisi, bunu da ben yiyeyim de ne kadar tatlı bir kavun olduğunu anlayayım dedi. Efendisi o dilimi yer yemez, kavunun acılığından ağzını bir ateş kapladı. Dili uçukladı, boğazı kavruldu. Kavunun acılığından kendinden geçti. Ondan sonra Lokman'a sordu, ey benim canım hizmetkarım, böyle bir zehri nasıl oldu da tatlı tatlı yedin? Böyle bir kahrı nasıl oldu da lütuf saydın? Bu nasıl sabırdır? Kim bilir şimdiye kadar ne acılara katlandın ve sabrettin? Yoksa sen tatlı canına düşman mısın? Neden bir şey söylemedin? Neden beni mazur görün, şimdi yiyemem demedin? Lokman dedi ki, ben siz Efendimizin elinden o kadar tatlı yemekler yedim, maddeten ve manen o kadar çok nimetleriyle perverde oldum ki, size bunlar için mukabelede bulunamadığımdan dolayı mahcubiyetimden iki büklüm olmuşumdur. Elinizle ikram ettiğiniz bir şeye bu acıdır, yenilemez nasıl diyebilirim? Hem sizin elinizden gelen her acı bana tatlı gelir. Çünkü bedenimin bütün cüzleri sizin nimetlerinizle perverde olmuştur. Sonra Lokman heyecan ve muhabbet dolu sözlerle içini dökmeye şöyle devam etti. Efendim, sizden gelen bir acıdan feryat edersem, başıma yüzlerce defa toprak saçılsın. Lütufkar elinin tadı bu kavunda nasıl acılık bırakır? Muhabbetten acılar tatlılaşır. Muhabbet sayesinde bakırlar altın olur. Muhabbetle tortular durulur, arınır. Muhabbet vesilesiyle dermansız dertler şifa bulur. Muhabbetle ölüler dirilir. Muhabbet sayesinde padişahlar kul olur. Muhabbetten dolayı zindanlar gül bahçelerine döner. Muhabbetten ötürü karanlık evler aydınlanır, nurlanır. Muhabbet vesilesiyle nar nur olur. Muhabbet varsa çirkin bile huri kesilir. Muhabbet varsa kederler neşeye döner. Muhabbet sayesinde yoldan çıkaranlar saadet rehberi olur. Yol kesenler yol gösterici olur. Muhabbet sayesinde hastalık dahi sıhhat ve afiyete çevrilir. Hasılı muhabbetle kahır rahmet olur. Cenab-ı Hak Fecr suresinde gafir insanın nimetler ve iptidalar karşısındaki tavır değişikliğini şöyle tasvir eder. İnsan, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde der ki, Rabbim bana ikram etti. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise der ki, Rabbim beni önemsemedi. El-Fecr 15-16. Cenab-ı Hak, müteakip ayetlerde insanın bu bencil ve menfaatini merkeze alan dünyalığa aşırı düşkün halini kınamakta ve surenin sonunda salih kullarını cennete şöyle davet etmektedir. Ya eyyühen nefsül mutmeinne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiyeh fedehuli fi ibadî وَدَخُل۪ي جَنَّتِي Ey huzura kavuşmuş insan! Sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Salih kullarım arasına katıl ve cennetime gir. El-Fecr 27-30. Anlaşılmaktadır ki, Cenab-ı Hakk'ın dostluğuna ermenin, salih kullar arasında cennete davet edilmenin şartı rızadır. İlahi taksimden razı olmaktır. Acı, tatlı, zor, kolay demeden, dostun takdir eliyle gönderdiği ikramlarını lezzetle kabul etmektir. Velhasıl hayatın med cezirlerini kabullenmektir. Eyüp sabrı. Hazreti Eyüp aleyhisselamın hali de bu hususta çok güzel bir misaldir. Eyüp aleyhisselam, Allah'ın birçok nimetlerine gark olmuştu. Yiğit evlatları vardı. Büyük varlık sahibiydi. Sıhhat ve afiyet içindeydi. İlahi imtihan olarak iptilalar başladı. Önce arazileri gitti. Sonra bir zelzelede evlatları vefat etti. Sonra ağır bir hastalığa düçar oldu. Sıhhati bozuldu. O ise hiç kalbini bozmadı. Sabr-ı cemil gösterdi. Eyüp aleyhisselam hastalığının en şiddetli günlerini yaşıyordu. Hanımı Rahime Hatun dedi ki, sen bir peygambersin. Allah Teala'dan sıhhat ve afiyet istesen de bu dertlerden kurtulsan. Eyüp aleyhisselam sordu, sıhhat ve afiyetle geçen günlerimiz ne kadardı? 80 yıldı. Ey Rahime, Cenab-ı Hak bana 80 sene sıhhatli bir ömür ihsan etti. Hastalık müddetim sıhhatle geçen ömrüme nazaran çok az. Hal böyleyken Cenab-ı Mevla'ya halimi şikayet etmekten haya ederim. Allah Teala bizlere nimetler verirken razı oluyoruz da ondan gelen belalara niçin sabretmeyeyim? Ben Rabbimden razıyım. Eyüp aleyhisselamın bu tavrı rızanın en güzel misalini sergiler. Eyüp aleyhisselam bütün musibet ve sıkıntılara rağmen halinden şikayetçi duruma düşmemek ve takdire rızada kusur göstermemek için hastalığını Cenab-ı Hakk'a arz etmekten, kendisi için sıhhat ve afiyet dilemekten bile çekinmiştir. Nihayet zevcesinin ısrarları karşısında sadece, Rabbim, başıma bu dert geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. El-Enbiya 83 diye niyazda bulunmuştur. Bu dua üzerine Allah Teala, kullukta daim olanlara bir rahmet hatırası olmak üzere onun derdini gidermiş, hastalığına şifa vermiş ve kendisine yeniden mal ve evlatlar lütfetmiştir. Cenab-ı Hak, sabır, şükür ve hale rıza makamında zirveleşen Eyüp aleyhisselam için o ne güzel kuldu İltifatında bulunmuştur. Saat 44. Güzel kulluğun sırrı, şikayet yok, şükür var. Şiir diliyle hikmetleri terennüm eden büyük mutasavvıf Yunus Emre Hazretleri de nefsine şöyle hitap eder. Yunus, imdi her derde Eyüp gibi sabreyle, derde katlanamazsın. Derman arzu kılarsın. Derman şikayette değil şükürdedir. Şikayet rızasızlıktır. Hele kullara şikayetin ne kadar abes olduğunu Hazreti Hüseyin radıyallahu anh şöyle ifade etmiştir. Uğradığın dertlerden mahluka şikayeti kes. Merhametliyi merhametsize şikayet etmiş olursun. Velhasıl bir Müslüman daima tebessüm halinde olacak. Hizmette tebessüm halinde olacak. Bir muvaffakiyet olduğunda da onu Allah'tan bilecek. Bir iptila geldiğinde de razı olacak. Radiyeten merdiyeh sırrına ererek. Yani Allah'tan razı olacak. Allah da ondan razı olacak. Hakkın dostluğuna ermenin şartı bu. Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ömrü adeta bir çile çemberiydi. Fakat o sallallahu aleyhi ve sellem en büyük istinadı olan hanımı Hazreti Hatice radıyallahu anhayı ve hamisi Ebu Talib'i kaybetmiş, bir destek bulma ümidiyle gittiği Taif'te taşlanmış vaziyetteyken Cenab-ı Hakk'a şöyle niyaz etmişti. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim mihnet ve belaları aldırmam. Yeter ki sen benden razı ol. Ashab-ı kiram da İslam'la şereflenmenin bir bedeli olarak kıssadaki gibi nice acı kavunlar yedi. Zehirle pişmiş aşlara talip oldu ve böylece vuslatın lezzetiyle mest oldu. İşkenceler acı kavun gibiydi. Çileler, boykotlar, maruz kaldıkları istihzalar birer acı kavun gibiydi. Fakat onların hepsi ashab için lezzet oldu. Şükür vesilesi oldu. Hazreti Bilal radıyallahu anh, azgın ve gözü dönmüş müşriklerin ağır işkenceleri altında adeta bir pelteye dönmüş olan vücudundan kanlar akarken bile daima ehad, ehad, ehad, Allah birdir, Allah birdir, Allah birdir diyerek tevhidi tebliğ ediyor ve şirke meydan okuyordu. Acı ve ıstıraptan ziyade imanın ulvi zevkini tatmış bir gönülle likaullah hazzını yaşıyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh, hilafeti döneminde ilk Müslümanlardan olan Habbab bin Eret radıyallahu anh'a, Allah yolunda çektiğin işkenceleri bize biraz anlatır mısın demişti. Bunun üzerine Hazreti Habbab, ey müminlerin emiri sırtıma bak dedi. Onun sırtına bakan Hazreti Ömer, ömrümde böylesine harap edilmiş bir insan sırtı hiç görmemiştim diyerek hayretler içinde kaldı. Habbab radıyallahu anh şöyle devam etti. Kafirler ateş yakarlar ve beni elbisesiz olarak üzerine yatırırlardı. Ateş ancak sırtımdan eriyen yağlarla daha da şiddetlenirdi. Müşrikler ateşte kızdırdıkları taşları Hazreti Habbab'ın sırtına yapıştırırlar ve işkencenin şiddetinden mübarek sahabinin etleri dökülürdü. Buna rağmen yine de kafirlerin istedikleri sözleri söylemezdi. Zira imanın lütfettiği vuslat heyecanı bütün dünyevi meşakkatleri bertaraf ediyordu. Habbab bin Eret radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin gölgesindeyken yanına varıp kendisine müşriklerden gördüğümüz işkenceleri şikayet tarzında anlattık. Ardından da bu işkencelerden kurtulmamız için Allah'tan yardım dilemesini talep ettik. O da bize şöyle buyurdu. Sizden evvelki nesiller arasında yakalanıp bir çukura konan, sonra testere ile baştan aşağıya ikiye bölünen ve demir taraklarla etleri tırmıklanan fakat yine de dininden dönmeyen müminler olmuştur. Allah'a andolsun ki o bu dini tamamlayacak, hakim kılacaktır. O derecede ki bir kişi Allah'tan ve koyunlarına kurt saldırmasından başka bir korku duymaksızın San'a'dan Hadramut'a kadar emniyet içinde gidip gelebilecektir. Ne var ki siz sabırsızlanıyorsunuz? Tarih şahittir ki, zalimlerin zulmüne ancak bu iman gücüyle karşı konulmuştur. İlk İseviler, aslanların dişleri arasında parçalanmayı göze alarak tevhidi korumuşlardır. Ashab-ı Uhdud, hendeklerde yanmaya razı olmuş, tevhidten taviz vermemiştir. Habib-i Neccar, taşlanırken bile bir imanın vecdi içinde, keşke kavmim Allah'ın bana bu ikramını bilseydi demiştir. Bunlar, tarihteki nice tevhid kahramanlarının sayısız misallerinden ancak birkaçı. Sahabenin hayatı da o misallerle dolu. Onlar bu vuslata erebilmek için her türlü çile ve meşakkatlere tebessüm ettiler. Çünkü onların tek derdi, bu hayatı iman nimetinin, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma nimetinin bir şükranesi olarak yaşamaktı. Bu iştiyakla Vehb bin Kebşe radıyallahu anh Çin'e gitti. İbni Abbas radıyallahu anhümanın kardeşi Semerkant'a gitti. Abdullah İbni Mesud ve niceleri Küfe'ye, Hazreti Bilal ve niceleri Şam'a, Hazreti Eyyub el-Ensari ve niceleri İstanbul'a gitti. Tabiinden Ukbe bin Nafi, Kayravan'a gitti ve emsalleri kıtalara kanat açtı. 100 bini aşkın sahabi olmasına rağmen, Mekke ve Medine'de metfun sahabi çok az. Çünkü her biri ashab olmanın şükrünü ödemek için çilelerin yoldaşı oldu. Onları takip eden nesiller de hakiki saadetin yolunun çilelere katlanmak olduğu hakikatini çok iyi anladılar. İstanbul'u fethe koşan yiğitler, şehadet sırası artık bizde diyerek, iştiyakla ölüm saçan surlara koştular. Şehadet şerbeti de, imanın ve vatanın muhafazası için can vermek de, dostun hatırı için lezzetle yenilen bir acı kavun idi. Çanakkale'de 250 bin vatan evladı, düşmanın önüne etten duvarı bu iştiyakla ördü. Bütün bunlar dostun dosta vefasıydı. Fazilet ve rızayı ilahiye ram oluştu. Bu çerçevede bugün sayıları 2,5 milyonu aşan ve halk tabiriyle Tanrı misafiri olarak isimlendirilen Suriyeli kardeşlerimiz için bir fedakarlık imtihanında olduğumuzu unutmamamız icap eder. Cenab-ı Hak nesillerimizi de ecdadındaki iman iştiyakından, birlik, beraberlik ve kardeşlik fedakarlığından hissedar eylesin. Amin. Hak dostlarının zirve ölçüleri. Hevesle olmaz. Cenab-ı Hak indinde müminler derece derecedir. İhlas ve takva, muhabbet ve marifette derinleşerek, Cenab-ı Hakk'ın lütfuna ererek, mukarreb olan kulların, yani Allah Teala'ya yakınlıkta mesafe alabilenlerin, kendilerine mahsus halleri ve hususiyetleri vardır. Cenab-ı Hak, peygamberlerin de bazılarını diğerlerinden üstün kılmış ve derecelerce yükseltmiştir. Ashab-ı kiram da, Allah ve Resulüne yakınlıkta aynı seviyede ve derecede değildir. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhani dokusundan en fazla nasipdar olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh idi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bazen öyle hususi sohbetleri olurdu ki, bunlara başkaları asla muttali olamazdı. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu müstesna hali şöyle anlatıyor. Resulullah'ın huzuruna girdim. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'la ilmi tevhid hakkında sohbet ediyorlardı. Aralarında oturdum. Sanki Arapça bilmeyen biriymişim gibi sohbetlerinden hiçbir şey anlamadım. Bu hal neyin nesidir? Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle hep böyle mi sohbet edersiniz diye sordum. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, evet, bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle baş başa iken böyle sohbet ederiz dedi. Her makamın kendine mahsus halleri, mahremiyetleri ve icapları vardır. Mukarrebun seviyesinde olmadığı halde, onların seviyelerinin icabı olan sözleri ve davranışları taklide kalkışmak, çok yanlış ve tehlikelidir. Nitekim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün mal varlığını infak eden Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın bu tasaddukunu kabul ederken, diğer sahabilerden kabul etmezdi. Çünkü evlat ve iyaline ne bıraktın sualine Hazreti Ebubekir Sıddık, Allah ve Resulünü bıraktım diyebilecek derecede teslimiyet ve tevekküle sahipti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun bu kalp kıvamını istikametle muhafaza edeceğinden, hayatın med cezirleri karşısında muvazeneyi kaybedip yaptığı büyük fedakarlıktan dolayı en ufak bir nedamete düçar olmayacağından emindi. Dolayısıyla ondan bütün malını infak etmesini kabul ederken, diğerlerinden kabul etmemesi, bu kalp kıvamında olmayan bir kişinin en küçük bir nedamete düşmesinin bütün hayrına ve niyetine leke düşürecek, kendisine zarar verecek bir hal olduğunu da talim halindeydi. Bir başka misal olarak, en büyük peygamberlerden Hazreti İbrahim aleyhisselam, tevekkül ve teslimiyetin zirvesini sergileyerek ateşe atılırken, "Hasbiyallah, Allah bana yeter" demiş, Cebrail aleyhisselam dahil hiç kimsenin yardım teklifini kabul etmemiş, yalnızca Allah'a dayanmıştı. O aleyhisselatu vesselam tevhid uğruna ateşte yanmayı kabul etmişti. Ateşi yandırana, kendisinin oraya atılmasını takdir edene tam teslim olmuştu. Fakat Cenab-ı Hak, onun kalbindeki derya gibi iman ve teslimiyetin sularıyla o ateşi söndürdü. Ateşe emretti, "Ey ateş, İbrahim'e serin ve selamet ol." El-Enbiya 69. Böylece Hazreti İbrahim'in atıldığı ateş, gül bahçesine dönüştü. Halilullah, yani Allah'ın dostu olan bu büyük peygamberin halinden uzak ve nasipsiz olan bir kişinin, böyle bir durumda kendisi hakkında da aynı neticenin zuhurunu beklemesi, haddini bilmemek olur. Bunun sonu ise hüsrandır. Hazreti Mevlana bu hususu şöyle açıklar. Sende İbrahimlik var mı? Allah yolunda ateşe girmek vardır. Lakin ateşe atılmadan önce, kendinde İbrahimlik olup olmadığını araştır. Çünkü ateş seni değil, İbrahimleri tanır ve yakmaz. Haddini bilmemenin bir başka tarafı da, nasıl olsa Allah bu ateşi söndürecek şeklindeki içten pazarlıktır. Hazreti İbrahim aleyhisselam ateşe böyle girmemiştir. Yakarsa o yandırır, söndürürse o söndürür şeklinde bir muazzam tevekkül ve rıza halinde girmiştir. Bir başka misal, Hazreti İsa aleyhisselam İsmi Azam'ı okur ve ölüleri diriltme mucizesi gösterirdi. Nadan ve gafil bir kişi ısrarla bu büyük peygamberden kendisine de İsmi Azam'ı öğretmesini istiyordu. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'de edebi tarzda tezyin edilmiş anlatışıyla Ruhullah Hazreti İsa ona şöyle cevap verdi. O iş senin kârın değildir. İsmi Azam'ı okuyup ölüyü diriltmek için yağmurlardan daha temiz bir nefes sahibi, kullukta meleklerden daha anlayışlı bir kişi olmak gerek. İsmi Azam, pak bir lisan ve temiz bir kalp ister. Yani öyle bir kimse ki, nefsi haramla mülevves olmasın ve melaike gibi isyan ve günahtan pak olsun. Çünkü bir kimsenin nefsi pak olursa, o kimsenin duası makbul olur. Hak Teâlâ o kimseyi hazinelerinin emini eyler. Mesela farz edelim ki, sen Hazreti Musa'nın asasını elinde tutabilirsin. Fakat Musa'daki kuvvet sende var mı ki, onu ejderha yapabilesin ve onu zapta kadir olabilesin. Hatta Musa'nın asası ejderha olunca kendisi bile korkmuştu da, Cenab-ı Hak ona, "Korkma ya Musa" buyurmuştu. En-Neml 10. İşte bunun gibi sende İsa'nın nefesi yokken ismi azamı okuyup ezberlemenin sana ne faydası olur ki? Ez cümle Hazreti İsa aleyhisselam kendi kalbi ölü olan bu adamın başka kalpleri diriltmeye heveslenmesine hayret içinde kaldı. Anlaşılmaktadır ki eserlerde okunan, sohbetlerde dinlenen, ilahi ve şiirlerde terennüm edilen yüce makamların yüksek hallerine heveslenerek hatalı talep ve davranışlarda bulunmamak kulluğun edebindendir. Peygamberler de Allah'ın kullarıdır ve ancak Allah lütfederse mucize ve gaybi haberlere nail olurlar. Bunun dışında onlar da başlarına gelene sabrederler. Şeyh Sadi Gülistan'ında der ki, bir kişi Hazreti Yakub'a, ey kalbi münevver, akıllı peygamber, Yusuf'un gömleğinin kokusunu Mısır'dan gelirken duydun da, neden yanı başındaki kuyuya atılırken onu görmedin diye sorar. Yakup aleyhisselam cevaben, bizim bu hususta nail olduğumuz ilahi nasip, çakan şimşekler gibidir. Bundan dolayı gerçekler bize bazen ayağan olur, bazen kapanır. Çok çok öteleri de görebiliriz, fakat an gelir, önümüzdeki çukuru göremeyiz buyurur. Allah dostlarına mahsus bir keyfiyet ve sır da, onların başlarına takdiri ilahi olarak gelen musibetleri, Cenab-ı Hakk'a yaklaşma vesilesi olduğu için sevinç ve sürurla karşılamalarıdır. Fuzuli bu makamın tercümanı olarak şöyle niyaz eder. Ya Rab, belayı aşk ile kıl aşina beni, bir dem belayı aşktan etme cüda beni. Ya Rabbi, beni aşk belasıyla ayrılmaz bir dost eyle. Aşk belasından bir an dahi beni uzak kılma. Buradaki daima bela ve musibet talebini doğru anlamak icap eder. Hadis-i şerifte buyurulur. Mükafatın büyüklüğü musibetin şiddetine göredir. Allah Celle Celaluhu sevdiği topluluğu musibete uğratır. Kim başına gelene rıza gösterirse Allah ondan hoşnut olur. Kim de rıza göstermezse Allah'ın gazabına uğrar. Musibetler ve belalar en çok peygamberlere gelmiştir. Bu yüksek bir hakikattir. Bu kıvamda olmayan avamdan kimselerin Allah'ın takdiri dışında kendi arzularıyla yüksek bir musibete heves etmeleri doğru değildir. Çünkü böyleleri hevesle talip olsalar da musibetle karşılaştıklarında altından kalkamaz, sabredemez, ağırlığını kaldıramaz, hatta isyana sürüklenirler. Bu ve benzeri hadisler manen zirveleşmiş kişilere mahsustur. Onlar ışık etrafında dönen, hatta kanatlarını ateşte yakan pervaneler gibidir. Bu aşk yangını Hazreti Mevlana, Hazreti Yunus ve Fuzulilerin ifade ettiği gibi bir yanıştır ve kavruluştur. Bir misal olarak Esat Erbilî Hazretlerini gönlündeki muhabbet ateşi öyle ihata etmiştir ki, bütün mahlukatı bir aşk yangını halinde görür ve bu hali şöyle terennüm eder. Tecellâ-yı cemalinden Habibim, nev bahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hâkü hâr ateş. Habibim, senin güzelliğinin tecelli ederek ortaya çıkmasından dolayı sana aşık olan ilkbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, toprak ve diken ateş. Ne mümkün bunca ateşle şehidi aşkı gasletmek. Ceset ateş, kefen ateş, hem âb-ı hoş güvar ateş. Bunca ateşle, her şey böylesi bir aşk ateşiyle kaplanmışken, aşk şehidini gasletmek ne mümkün? Ceset de, kefen de, onu yıkayacak su da ateş kesilmiş. Kalbi bu aşk ateşiyle dolu olmadığı halde, sıradan kimselerin musibete talip olması, taşıyamayacağı iptilalara heves etmesi onları helake götürür. Bu hususta tehlikeli heveslere kapılarak istikamet dengesini kaybedenlere esmayı üzerine sıçrattı denir. Buna bir misal olarak asr-ı saadette yaşanan bir hadiseyi serdetmek münasip olacaktır. Enes radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son derece zayıflamış bir hastayı ziyaret etti ve sordu. Allah'a bir şey için dua ediyor muydun veya ondan bir şey istiyor muydun? Hasta evet, Allah'ım bana ahirette vereceğin cezayı bu dünyada hemen peşin olarak ver diye dua ederdim cevabını verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sübhanallah, senin buna böyle bir talebin ağırlık ve akıbetine gücün yetmez. Şöyle dua etseydin olmaz mıydı? Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. El-Bakara 201. Bunun üzerine adam bu duayı yaptı ve şifa buldu. Yüksek yerlerin rüzgarı da serttir. Şartları ehil olmayanlara ağırdır. Ehil olmadığı halde zirvelere tırmanmaya heveslenen kişi, uçurum kenarında çatlak bir taşa basarsa en aşağıya yuvarlanır. Evvelce bulunduğu vasat noktayı da kaybeder. O halde kişiye haddini bilmek yakışır. Haddini bilmek. Haddini bilmeyenlere manen haddi bildirilir. O da feci bir akıbet demektir. Bir mümin üzerine farz olmayan nafile bir ibadete girişse, mesela bir nafile oruca başlasa, artık onu bırakması edebe mugayir olur. Bırakmak, yani orucu bozmak durumunda kalırsa da, bu ibadet kendi üzerine vacip haline gelir. Onu kaza etmesi gerekir. Bunun gibi, Cenab-ı Hakk'ın kendisine takdir etmemiş olduğu bir musibeti, bir iptilayı, talepkâr olmak da böyledir. Talep eden, sonuna kadar muktezasını yerine getirmek durumundadır. Bu ince hakikatlerden hareketle, Ehlullah Hazeratı, uzunca bir süre başlarına hastalık ve benzeri bir sıkıntı gelmezse, Hakk'ın yakınlığından uzak düşmüş olmaktan endişe ederlerdi. Onlar için Cenab-ı Hak'tan yani dosttan gelen imtihanlar, defterden silinmediklerinin, sevildiklerinin, dergah-ı ilahiye tekarrup yani yakınlaşma noktasında mesafe aldıklarının bir işaretiydi. Buna mukabil, Firavun gibi Allah düşmanlarının dünyada bir kez baş ağrısına dahi müptela kılınmamış olduklarını bilirlerdi. İşte bu sebeple bela ve musibetten ayrı düşmemek istediklerini ifade eden beyanlarını şu mealde anlamak daha münasiptir. Ya Rabbi, senin dostluğundan kulunu ayırma. Aciz kulunu marifetullah ve muhabbetullah yolunda mesafe alabilenlerden eyle. Bu yolun şartı bir takım sıkıntıların, musibetlerin, yani nefse hoş gelmeyen şeylerin başa gelmesi ise, onlar başımın tacıdır. Madem ki kulunu sana yaklaştırıyor, onları nimet ve devlet bilirim. Onlara lezzetle tahammül edebilmeyi bu aciz kuluna nasip eyle. Yani kul, daima tebessüm halinde olacak. Daima Allah'tan razı, takdir-i ilahiden hoşnut ve mütebessim olacak. İbadetinde, hizmetinde, gayretinde, darlıkta ve genişlikte, zorluk ve kolaylıkta, seferde ve hazarda, hastalıkta ve sağlıkta, daima Allah'a mümin bir kul ve peygamberine ümmet olmanın sevinci içinde yaşayacak. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın mümin kuluna her ikramı bir lütuftur. Şu hadis-i şerif bu hakikati ne güzel izah eder. Müminin durumu gerçekten gıpta edilmeye ve hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır vesilesidir. Böylesi bir haslet sadece müminde vardır. Mümin sevinecek olsa şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir musibet gelecek olsa sabreder. Bu da onun için hayır olur. Çünkü başına gelecek sıkıntıların da derece kazanması için gönderilen ikramlar olduğunu bilir. Bunu dert değil derman bilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şu sözleri, başa gelen musibette dahi şükredecek hikmet ve sırları görebilme ahlakı zaviyesinden çok manidardır. Allah'ın bana verdiği her musibette üç nimetin bulunduğunu gördüm. Birinci nimet, bu belanın dinimle ilgili olmayışıdır. İkinci nimet, bu belanın daha büyük olmayışıdır. Çünkü daha büyük de olabilirdi. Benim de güç ve takatimi aşabilirdi. Üçüncü nimetse, bu belanın Allah katında benim günahlarımı silmesi ve dereceleri yükseltmesidir. Bu sebeple her gelişinde belalara karşı Allah'a şükrederim. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashabının yanına çıkmıştı. Ensardan bir zatla karşılaştı. O, ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Yüzünüzde gördüğüm şu hal beni çok üzdü. Bunun sebebi nedir? Dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o kimsenin yüzüne bir müddet baktıktan sonra açlık buyurdular. Sahabi hemen çıktı, koşarak evine geldi, yiyecek bir şeyler aradı fakat bulamadı. Hemen Beni Kureyza'ya gitti, kuyudan çektiği her kova su karşılığında bir hurma almak üzere anlaştı. Bir avuç hurma biriktirince onları alıp Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktı. Peygamber Efendimiz aynı mecliste bulunuyordu. Sahabi, ey Allah'ın Resulü, bunları yiyiniz dedi. Alemlerin Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, hurmaların nereden geldiğini sordu, o da durumu anlattı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, öyle zannediyorum ki, sen Allah'ı ve Resulünü seviyorsun buyurdu. O zat, evet, seni hak üzere gönderen Allah'a yemin ederim ki, sen bana, kendimden, evladımdan, ehlimden ve malımdan daha sevgilisin dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Madem öyle, fakirliğe karşı sabırlı ol. Belalara karşı kendine bir kalkan hazırla. Beni hak üzere gönderen Allah'a yemin ederim ki, bu ikisi, fakirlik ve belalar, beni seven kişiye, suyun dağın tepesinden aşağıya inmesinden daha hızlı gelir. Demek ki gerçek kulluğa kabul ancak iptila ve musibetleri tebessümle karşılayabildikten sonra tahakkuk ediyor. Dünya hayatının med cezirlerinden kulluk muvazenesini bozmadan çıkabilen, Rabbinin huzuruna kalbi selimle rıza halinde ulaşabilenlere Rabbimiz şöyle hitap edecek. Ey huzura kavuşmuş insan! Sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Salih kullarım arasına katıl ve cennetime gir. El-Fecr 27-30. Bu mevzuda ince bir husus da kaderle ilgilidir. Kadere rıza. Başa gelen bela ve musibette takdir Allah'ındır. Kul, kendisine takdir olunana razı olmalıdır. Çünkü kullarına şefkat ve merhametle muamele eden Cenab-ı Hak, herkesin kalbi kıvamını bilir ve herkesin kaderini, başına gelecek lütuf ve imtihanları buna mümasil takdir eder. İptilayı veren sabrını da verir. Halk ifadesiyle, Allah dağına göre kış verir. Fakat, ben daha fazlasını kaldırırım şeklinde yiğitlik göstermeye kalkmak, ilahi takdir karşısında küstahlık derekesine varırsa, işte sakındırdığımız husus tecelli etmiş olur, imtihan gelir fakat dayanma gücü gelmez. Akıbet felaket olur. Şu kutsi hadis rivayeti bu mevzuu vazıh bir şekilde ortaya koymaktadır. Mü'min kullarımdan kimisi kullukta bir derece ister. Kendisine ucup gelmesin de, onu ifsad etmesin diye bu isteğini ona vermem. Bazı mü'min kullarımın imanını ancak zenginlik sağlam tutar, muhafaza eder. Onu fakir etsem, bu durum onu ifsad eder. Bazı mü'min kullarımın imanını ancak fakirlik sağlam tutar, muhafaza eder. Ona bol rızık versem, bu durumda onu ifsad eder. Bazı mü'min kullarımın imanını ancak sıhhat sağlam tutar. Onu hasta etsem, bu durum onu ifsad eder. Ben kullarımın işini ilmimle tedbir ederim. Ben onların her bilgisini bilirim, onlardan haberdarım. Bu rivayetteki mana, birçok ayet-i kerime ve hadis-i şerifte tebarüz eder. Şu ayet-i kerime mealini misal olarak zikredelim. Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde azarlardı. Fakat O, rızkı dilediği ölçüde indirir. Çünkü O, kullarının haberini alandır, onları görendir. Eş-Şura 27. Zenginlik, Karun'u perişan etmiştir. Fakat Hazreti Süleyman için bir tebliğ ve hizmet vasıtası olmuştur. Hastalık, Eyyub aleyhisselamın ecrini ve derecesini yükseltmiştir. Fakat sabredemeyen nicelerini de isyana düşürmüştür. Fakirlik, birçok insanı maddiyatla işlenen günahlardan kendiliğinden korur. Dini duygular, garip, fakir, çaresiz insanlar arasında daha kuvvetli yaşanır. Çoğu insanlar fakirliğe sabrın, zenginliğe sabırdan kolay olduğunu ifade etmiştir. Fakat kimisi için de fakirlik ağır bir imtihan olabilir. Merhameti bol Rabbimiz, herkesin kalbini bilir. Allah'tan dünyada da ahirette de haseneyi, iyiliği ve hayırlısını istemelidir. Onun takdiri olarak gelen sıkıntı ve imtihanları ise, rıza ile kabullenmelidir. Dert değil, derman. Fuzuli bu manayı şöyle ifade eder. Yarın cefası cümle vefadır. Cefa değil, yari cefa etti diyenler ehli vefa değil. Dosttan gelen cefa tamamen vefadır. O cefa gibi görünen haller, onun sevdiği, mukarreb kullarına ikramlarıdır. Asla cefa değildir. Bunu idrak edemeyip de dost bana cefa etti diyen muhabbetin, maiyetin ve akrabiyetin icabı olan hallerden şikayet eden kişi vefasızın ta kendisidir. Fuzuli'nin işaret ettiği bu hali anlamayanlar böyle sözleri takliden telaffuz etmekten içtinab etmelidir. Çünkü belaya talip olma iddiası sergilemek de bir başka imtihan vesilesi olabilir. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yiğitlik izharı ve benzeri düşüncelerle şiddetli bir savaş isteyen ashabına şöyle demiştir. Ey Müslümanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz. Allah'tan afiyet dileyiniz. Fakat düşmanla karşılaşınca da sabrediniz. İşin lakırdısına kapılıp kuru iddia olarak savaş isteyen, fakat gerçekten harp emredildiğinde de yan çizen Talut devrindeki İsrailoğulları bize misal olarak verilmiştir. Musa'dan sonra Beni İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir peygambere bize bir hükümdar gönder ki, onun kumandasında Allah yolunda savaşalım demişlerdi. Peygamberleri onlara, ya size savaş yazılır da savaşmazsanız dedi. Dediler ki, yurtlarımızdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım? Fakat kendilerine savaş yazılınca içlerinden pek azı hariç geri dönüp kaçtılar. Allah Celle Celaluhu zalimleri iyi bilir. El-Bakara 246. Hülasa-i Kelam, Fatiha'da bize Rabbimiz tarafından öğretildiği gibi, biz nimet verilenlerin yoluna ermeyi Rabbimizden dilemeliyiz. Ancak bilmeliyiz ki o nimet verilenler, yani peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerin başlarına bu dünyada çileler ve imtihanlar gelir. Onlara sabretmeleri vesilesiyle Allah'a kullukta ve yakınlıkta dereceleri artar. Biz de onları ihsanla takip edenler olarak o nimetin muhtevasında, o nimetlerin muktezası olarak nefsimize hoş görünmeyen, ağır ve zor gelen hallerle, imtihanlarla karşılaştığımızda bunlardan şikayet etmemeli, bilakis onu sabır şartıyla Allah'a yaklaştırıcı bir nimet bilerek şükretmeli, rıza halinden nasip alma gayretinde olmalıyız. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu, وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işler yükleme diye niyaz etmemizi bize talim buyurmuştur. Rabbimiz, takatimizin üstünde musibetlere talip olmama edebini bize öğretmektedir. Bize düşen, vazifelerimizi eda etmek ve başımıza gelen imtihanlardan istikametle geçebilmektir. Ya Rabbi, bize dünyada ve ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Bize sabredemeyeceğimiz imtihanlar verme. Bizi ilahi takdirden razı olan ve rızana erişebilen bahtiyar kullarından eyle. Hayatın met ve cezirlerinde kulluk ve istikamet muvazenemizi kaybetmeden son nefesimizi Müslüman olarak verebilmeyi cümlemize nasip eyle. Amin.
Erkam Radyo'da Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Çilelere Tebessüm, Dostluğun Şartı başlıklı makaleyi dinlediniz.